Ayrım 4.
Zakari ile Lavak'ın alay ettikleri sinirli suskunluğa gömülmüştü. Bu ikisi o yabancının işe alınmasından hoşnut değillerdi. Bunu onaylamıyorlardı. Özellikle Lavak kendisine danışılmamış olmasına alınmıştı. Bu nedenle babası Etienne yapılacak işlerle ilgili açıklamalar yapmaya başlayınca Catherine pek sevindi. Bakın, asansörün tepesinde bir paraşüt, kablo koptuğu zaman kılavuz direklerine gömülen demir kancalar var. İyi işler ama her zaman değil elde. Evet, kuyu ta yukarıdan aşağıya kadar tahtalarla kapatılmış üç bölmeye ayrılmıştır. Ortada asansörler, solda merdivenlerin havalandırma bölmesi. Ama konuşmasını yarıda bırakıp sesini fazla yükseltmemeye özen göstererek söylendi. Ne halt karıştırıyoruz biz burada? Hay Allah kahretsin, bizi böyle dondurmaya ne hakları var bunların? Şişesiz lambasını bir çiviyle meşinden mademci çapkasına tutturmuş olan maden çavuşu Richmond da kuyuya inecekti. Mahon'un yakınmalarını işitti. İyi arkadaşlık ilişkilerini koruyan eski maden işçisi babacan bir tavırla "Aman dikkatli ol, yerin kulağı vardır derler" diye fısıldadı. "Biliyorsun ki bir takım manevraların yapılması zorunlu. Hah, işte geldi. Al bütün arkadaşlarını da bin bakalım." Gerçekten de çelik levhalar ve küçük gözlü demir bir parmaklıkla çevrili asansör gelmiş, sürgülerin üzerine sağlamca yerleşmiş, kendilerini bekliyordu. Maho, Zakari, Lavak ve Catherine vagonun içine süzüldüler. Beş kişi olmaları gerektiğinden Etienne de içeri daldı. Ne var ki iyi yerler kapışıldığından dirseğiyle karnını delen genç kızın yanına büzüşmek zorunda kaldı. Etienne lambasını nereye koyacağını bilemiyordu. Ceketinin iliklerinden birine tutturmasını salık verdiler. Delikanlı söylenenleri işitmedi, lambayı beceriksizce elinde tutmayı sürdürdü. Aşağıda ve yukarıda yükleme hala bitmemişti. Sıkış tıkış hayvan dolduruyorlardı sanki. Gidemeyeceklerdi demek ki. Yeni bir şey mi olmuştu acaba? Etienne dakikalardır sabırsızlıkla bekliyormuş gibi bir duyguya kapıldı. En sonunda bir sarsıntı onu yerinden oynattı ve her şey yok oldu. Çevresindeki nesneler uçup gitti. Aynı zamanda da içini dışına geçiren kaygı verici bir baş dönmesi duyuyordu. Bu duygu kıvrıla kıvrıla uzaklaşan yapı kafesinin ortasında iki indirme bindirme yerini geçinceye daha gün ışığında bulundukları ana kadar sürdü. Derken kuyunun zifiri karanlığına dalıp da duyguları berraklığını yitirince sersemleyip kala kaldı. Meho sakin sakin "Sonunda yola çıkabildik" dedi. Hepsinin içi rahatlamıştı. Etienne arada sırada "İniyor muyuz, çıkıyor muyuz?" diye düşünüyordu. Asansör kafası kılavuz direklerine dokunmadan yağ gibi dümdüz kayarken durduklarını sanıyordu. Ama sonra kalın kalaslar adeta yerlerinden sökülürmüşçesine ansızın sarsılınca Etienne bir felakete uğramışçasına korktu. Zaten yüzünün yapıştığı ince gözlü demir parmaklığın arkasından kuyunun duvarlarını açık seçik göremiyordu. Madenci lambaları ayaklarının dibine tıka basa yığılmış vücutları yeterince aydınlatamıyordu. Yalnız yan vagondaki işçi başının şişesiz lambası bir deniz feneri gibi ışıldıyordu. Maho delikanlıya bilgi vermek amacıyla "Bu kuyunun çapı 4 metredir" diye sürdürüyordu. "Kaplamaların yenilenmesi gerekir çünkü her yandan su sızıyor. İşte bakın sızıntı düzeyine geliyoruz. İşitiyor musunuz?" Etienne de o sırada bu yağmur sesinin nereden geldiğini düşünüyordu. Bir sağanak başlangıcında olduğu gibi iri birkaç damla önce asansörün damına düşmüştü. İşte şimdi de yağmur artıyor, dereler gibi akıyor, gerçek bir tufanla dönüşüyordu. Hiç kuşkusuz damı delinmişti çünkü incecik bir sızıntı omuzuna akıp delikanlıyı sırılsıklam ıslatıyordu. Soğuk gittikçe artıyordu, kapkara bir ıslaklığın içine gömülüyorlardı. Tam o sırada hızla göz kamaştırıcı bir parlaklığın içinden geçtiler. Bir şimşek parıltısı içinde insanların kaynaştığı bir mağara görünümü. Ne olduğunu anlayamadan boşluğa yeniden düşmüşlerdi bile. Maho anlatıyordu. Burası birinci yükleme yeri. Şimdi tam 320 metrede bulunuyoruz. Şu hıza bakın. Maho lambasını kaldırarak bir kılavuz direğini aydınlattı. Bu direk son hızla giden bir trenin altındaki ray gibi kayıyordu. Direğin ötesinde hala hiçbir şey görünmüyordu. Öbür üç yükleme yeri de aynı ışık uçuşmaları içinde geçip gitti. Kulakları sağır eden yağmur karanlıkları dövüyordu. Ne kadar da derinmiş diye mırıldandı Etienne. Bu düşme saatlerden beri sürüyor olmalıydı. Delikanlı ters duruşunun sıkıntısını çekiyordu. Catherine'in dirseği pek canını acıtıyordu ama yerinden kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Kız da hiç sesini çıkarmıyordu. Etienne sadece onun her yanını ısıtan sıcaklığını duyuyordu. Asansör en sonunda dipte 554 metrede durup da inişin topu topu bir dakika sürdüğünü öğrenince pek şaşırdı. Ne var ki kilitlenen sürgülerin sesi, ayağının sağlamca yere basmış olması ansızın neşesini yerine getirdi. Şakalaşarak Catherine'le senli benli konuşmaya başladı. Derinin altında ne var ki bu kadar sıcaksın kuzu? Dirseğin de hala karnımı deliyor. Bunu da unutmayalım ha. Bunun üzerine genç kız da kahkahayla güldü. Kendisini hala erkek sanacak kadar aptal mıydı? Neydi bu? Gözleri mi kördü yoksa? Yok canım, karnında değil gözünde dirseğim diye karşılık verdi. Hepsi kahkahalarla güldü. Pek şaşıran delikanlı bunun nedenini bir türlü anlayamadı. Asansör boşalıyordu. İşçiler yükleme salonunu geçtiler. Kayalar içine oyulmuş, tavanı kubbe biçiminde örülmüş, şişesiz kocaman üç lambanın aydınlattığı geniş bir odaydı bu. Yükleyici işçiler demir levhalarla kaplı döşemede kömür dolu vagonlarını hızla koşuşturuyorlardı. Duvarlardan bir mahzen kokusu, zaman zaman yandaki ahırdan gelen sıcak hava esintileriyle karışan güherçile kokulu bir serinlik dökülüyordu. Yükleme odasına dört galeri açılıyordu. Maho, Etienne'e bu yandan dedi, daha gelmedik. Rahat rahat 2 kilometrelik daha yolumuz var. İşçiler birbirlerinden ayrılıyor, öbekler halinde o kara deliklerin dibinde gözden yitip gidiyorlardı. 15 kadar işçi soldakine dalmıştı. Etienne önünde Catherine, Zachary ve Lavak bulunan Matthew'nun ardından yürüyordu. Taş katmanları arasında ve çok sağlam bir kayadan oluşan güzel bir kömür taşıma galerisiydi bu. Öylesine sağlamdı ki ancak yer yer duvar örmek gereksinmişti. Birerli kolda ağızlarını açıp tek sözcük söylemeden lambaların zayıf ışığında yürüyorlar, hep yürüyorlardı. Genç adam her adımda tökezleniyordu, ayakları raylara takılıyordu. Bir süreden beri boğuk bir ses onu pek kaygılandırıyordu. Şiddeti gittikçe artmışa ve toprağın derinliklerinden gelirmişe benzeyen bu kasırganın uzak gürültüsü gibi bir şeydi bu. Acaba kendilerini gün ışığından ayıran bu koskocaman kütleyi başlarının üzerine çökertecek bir toprak göçüğünün gürültüsü müydü? Kuyunun zifiri karanlığını bir ışık deldi. Etienne kayanın titrediğini hissetti. O da arkadaşları gibi duvara yapıştığı zaman tam burnunun dibinden bir vagon katarına koşulmuş kocaman beyaz bir beygirin geçtiğini gördü. Birinci vagonda dizginleri tutan Bebert oturuyordu. Jean Lins'i sonuncu vagonun kenarlarına yapışmış, yalın ayak koşup duruyordu. Maho'nun kafilesi yeniden yola koyuldu. Daha ileride karşılarına bir kavşak çıktı, iki yeni galeri daha uzanıyordu. Kafile gene bölündü. İşçiler yavaş yavaş madenin bütün şantiyelerine dağılıyorlardı. Şimdi kömür taşıma galerisi kaballanmış, yani kalaslarla pekiştirilmişti. Meşe odunundan payandalar tavanı destekliyor, çöktü çökecek gibi duran kayalara ahşap bir gömlek oluşturuyordu. Onun ardında mika pırıltılı şis damarları ve donuk ve pütürlü, düşük nitelikli kum taşı kütlesi görünüyordu. Karanlıkta pek seçilemeyen, hayalet gibi yürüyen hayvanlar tarafından çekilen dolu ya da boş vagon katarları gök gürültüsünü andıran patırtıyla hiç durmadan geçiyorlar, birbirleriyle karşılaşıyorlardı. Mola yerlerindeki iki hattan birinde uzun, kara bir yılan, durmuş bir katar uyuyordu. Vagonların başında duran ve belli belirsiz seçilen sarısı tavandan düşmüş bir kaya parçasını andıracak kadar karanlığa gömülmüş at hırıltılı sesler çıkardı. Havalandırma kapıları çarpıyor, ağır ağır kapanıyordu. İlerledikçe de galeri daralıyor, basıklaşıyor, tavanın düzeyi değişiyor, yürüyenleri iki büklüm eğilmeye zorluyordu. Etyen başını küt diye çarptı. Eğer meşin başlığı olmasa kafasının yarılması işten değildi. Oysa önündeki yürüyen Mahon'un bütün hareketlerini büyük bir dikkatle izliyordu. Onun karaltısı lambaların ışığında seçilebiliyordu. İşçilerden hiçbiri başını filan çarpmıyordu. Her çıkıntıyı, ağaç budağını ya da kaya kabartısını ezbelebiliyor olmalıydılar. Delikanlı ayrıca gittikçe ıslanan yerin kayganlığından da sıkıntı çekmeye başladı. Zaman zaman ayaklarına bulaşan balçığı hissediyor, o zaman gerçek bataklıklardan geçtiğini anlıyordu. Ama Etyen'i asıl şaşırtan ani ısı değişimleriydi. Kuyunun dibi çok serindi. Madendeki bütün havanın geçtiği taşıma galerisinde, daracık duvarlar arasında şiddeti neredeyse kasırgaya dönüşen buz gibi dondurucu bir rüzgar esiyordu. Daha sonra havalandırmadan koparabildikleri kadar bir pay alabilen öbür dehlizlere girildikçe rüzgar kesiliyor, kurşun gibi ağır, boğucu bir sıcak başlıyordu. Maho bir daha ağzını açmamıştı. Sağdaki yeni bir galeriye girerken geriye dönmeden Etyen'e Gullame damarı demekle yetindi. Onların kömür ocağı işte bu damarda bulunuyordu. Daha ilk adımı atar atmaz Etyen başını ve dirseklerini fena halde çarptı. İnişli tavan öylesine alçalıyordu ki kimi zaman 20-30 metre kadar iki büklüm yürümek zorunda kalıyordu. Yerdeki su ayak bileklerine çıkıyordu. Böylece 200 metre gittiler. Etyen ansızın Lavak'ın, Zakari'nin ve Catherine'in yok olduklarını gördü. Önünde açılan daracık bir çatlaktan uçup gitmişlerdi sanki. Yukarı çıkacağız dedi Maho. Lambanızı iliklerinizden birine asın, sonra da direklere yapışın. Maho da görünmez oldu. Etyen peşinden gitmek zorunda kaldı. Damardaki bu baca yalnız kömür çıkaran işçilere ayrılmıştı ve ikinci derecedeki galerilere açılıyordu. Bacanın çapı kömür damarlarının kalınlığı kadardı. Yani 60 santim ya var ya yoktu. Bereket versin ki delikanlı ince yapalıydı. Henüz acemi olduğundan omuzlarını ve kalçalarını alabildiğine yaslatarak dirseklere yapışıp bilek gücüyle tırmanıyor, boşu boşuna çaba harcıyordu. 15 metre daha yukarıda ikinci derecedeki yolların ilkine rastladılar ama yollarını sürdürmeleri gerekiyordu. Çünkü Maho ile ortaklarının kömür çıkardıkları ocak 6. galerideydi. Onların deyimiyle cehennemin dibinde. Dehlizler 15 metrelik aralıklarla üst üste sıralanıyordu. İnsanın sırtını ve göğsünü çizik içinde bırakan bu daracık bacadaki tırmanma bitip tükenmek bilmiyordu. Etyen sanki kayaların olanca ağırlığı her yanını ezmiş, ellerini koparmış, bacaklarını yaralamış gibi boğuk boğuk hırıltılar çıkarıyor, özellikle de havasızlıktan damarları çatlayacakmış gibi oluyordu. Dehlizlerin birinde kömür vagonlarını çömelterek iten biri minicik, öbürü tombul iki hayvan gördü. Bunlar Lady ile Moketti. Çoktan işe koyulmuşlardı bile. Oysa kendi önünde tırmanılacak daha iki dehliz vardı. Alnından süzülen ter gözlerine doluyordu. Çevik hareketlerle kayalar arasında süzüldüklerini işittiği arkadaşlarına yetişmekten umudunu kesiyordu yavaş yavaş. Catherine'in sesi ha gayret az kaldı dedi. Gerçekten de tam yukarı ulaştığı anda damarın dibinden başka bir ses yükseldi. Oho nerelerdesiniz kuzum? Kimseleri aldırdığınız yok galiba. Monceau'dan buraya tam 2 kilometrelik yol teptim. Gene de hepinizden önce buradayım. Şavaldi bağıran 25 yaşlarında zayıf, uzun boylu, iri kemikli, yüz çizgileri kaba bir delikanlıydı. Beklediği için kızıyordu. Etyen'i görünce küçümseyici bir şaşkınlıkla sordu. Bu da neyin nesi böyle? Maho durumu anlatınca Beriki dişlerinin arasından iyi doğrusu demek artık erkekler kızların ekmeğini elinden alıyor diye ekledi. İki erkek ansızın alevlenen o içgüdüsel kinlerden biriyle yanan gözlerle bakıştılar. Etyen henüz kavramını doğru dürüst anlayamadan hakareti hissetmişti. Ortalığa bir sessizlik çöktü. Herkes işe koyuluyordu. Damarlar en sonunda yavaş yavaş dolmuş, her kattaki, her yolun ucundaki ocaklarda çalışma başlamıştı. Açgözlü kuyu o günkü nafakasını, yani yaklaşık 700 işçiyi yutmuştu. Bunlar şimdi şu saatte o dev boyutlu karınca yuvasında toprağın dört bir yanını oyup, onu kurt yeniği içindeki eski bir tahta gibi delik deşik ederek didinip duruyorlardı. İnsan derin sessizlikte, yoğun toprak tabakalarının altında kulağını yere yapıştırsa, kömür çıkarma asansörünü indirip bindiren kablonun uçuşmasından, maden damarı çıkarma şantiyelerinin dibinde taş kömürüne el atan araç gereçlerin ısırışına kadar yürüyen bu insan böceklerin hareket edişini işitebilirdi. Etyen ansızın geri dönünce gene Catherine'le göğüs göğüse geldi. Ama bu kez kızın göğsünde tomurcuklanan yuvarlıkları hissetti. İçine kadar işleyen sıcaklığın nedenini birden kafasında hissetti. "Demek kızsın sen ha?" diye mırıldandı şaşkınlıkla. Bir iki de yüzü kızarmadan neşeli bir halle. "Öyleyim ya, doğrusu ya biraz geç kaldın." Dört kazmacı damar boyunca üst üste uzanmışlardı. Kancalarla yan duvara tutturulan ve çıkan kömürün birikmesine yarayan tahta bölmelerle birbirlerinden ayrılan kazmacıların her birine damarın yaklaşık 4 metresi düşüyordu. Bu damarlar o kadar incecikti ki kalınlığı 50 santimi zor bulduğundan hepsi tavanla duvar arasında adeta yamyası olmuşlardı. Ancak dizleriyle dirsekleri üzerinde sürükleniyorlardı, dönmeleri gerektiğinde de omuzlarını yaralıyorlardı. Kömür çıkarabilmek için yan yatıp boyunlarını bükmek, kollarını kıvırarak kısa saplı kazmayı yanlamasına kullanmak zorundaydılar. Alt bölmede Zachary vardı. Lavak'la Şaval onun üstündeydiler. En yukarıda da Maho bulunuyordu. Her biri kazmayla önce üstteki şist yatağını kazıyor, sonra diklemesine iki yarık oluşturuyordu. Kazmanın sivri ucunu kömür tabakasının üst yanına sokup kalıp halinde koparıyorlardı. Maden kömürü yağlı olduğundan kalıp dağılıyor, işçinin karnından ve kalçalarından yuvarlanıyordu. Tahta bölmenin tuttuğu bu kömür parçaları altlarında iyice birikince kazmacılar daracık yarığın içine gömülüp görünmez oluyorlardı. En çok sıkıntı çeken Maho'ydu. Yukarıda ısı 35 dereceye kadar yükseliyordu. Havalandırma işlemiyordu. Soluksuz kalma giderek öldürücü hale geliyordu. Maho daha iyi görebilmek amacıyla lambasını başının hemen yakınındaki bir çiviye asmak zorunda kalmıştı. Kafasını fena halde ısıtan bu lamba sonunda kanını yakıyordu. Ama onun asıl çektiği işkencenin nedeni nemdi. Üstünde burnunun hemen dibindeki kayadan su sızıyordu. İri, sürekli damlalar inatçı bir hızla hep aynı yere düşüyordu. İstediği kadar boynunu eğsin, damlalar gene de suratına çarpıyor, hiç durmak bilmeden orada dağılarak şapırdıyordu. Bir çeyrek saat sonra Maho sırılsıklam olmuş, ayrıca her yanı ter içinde kalmış. Üstü başı sıcak suya batmış, ıslak çamaşır gibi tütüyordu. O sabah gözüne musallat olan bir su damlası adama kötü kötü küfürler ettiriyordu. Maho işi bırakmak istemiyor, öfkeyle kazma sallıyor, böylece bir kitabın sayfaları arasına girmiş bir kitap biti gibi büsbütün ezilip yamyası olma tehlikesi altında iki kaya arasında şiddetle sarsılıyordu. Aralarında tek laf etmiyorlardı. Hepsi de habire kazma sallıyordu. Düzensiz, boğuk ve uzaktan gelirmişçesine benzeyen vuruşlardan başka ses yoktu. Gürültüler madenin durgun, ölü havasında hiçbir yankı yapmaksızın boğuk bir ötümlülük alıyordu. Uçuşan kömür tozlarıyla yoğunlaşan, gözleri yakan gazlarla ağırlaşan, zifiri karanlıklar sanki hiç bilinmedik bir koyuluktaydı. Madenin şapkalarının altında lambaların fitili bu karanlığın içinde kırmızı birer nokta gibi görünüyordu. Göz gözü görmüyordu. Maden ocağı gittikçe açılıyor, 10 kışlık kurumun koyu bir karanlıkla biriktiği yassı, eğik ve geniş bir baca gibi yükseliyordu. Bunun içinde düşsel karaltılar dolaşıyor, zayıf ışıklar bir kalça yuvarlaklığını, kasları düğüm düğüm olmuş bir kolu, bir suç işlemeye hazırlanmış gibi kara boyalar içinde öfkeli bir başı ortaya çıkarıyordu. Kimi zaman yerinden koparken birdenbire bir billur yansımasıyla ışıldayan maden kömürü kalıpları, duvar parçaları, sivri köşeler parlayıveriyorlardı. Sonra her şey gene karanlığa gömülüyor, kısa saplı kazmalar boğuk geniş vuruşlarla inip kalkıyor. Ağır havanın ve kayalardan yağan suların altında artık sadece göğüslerin körük gibi solumasıyla rahatsızlık ve yorgunluk homurtularından başka bir şey işitilmiyordu. Pazar gününün eğlenceleri, yorgunluğuyla kolları gevşeyen Zakari, kaballama zorunluluğunu bahane ederek çabucak işi bıraktı. Böylece kendinden geçerek dalgın bakışlarını karanlığa dikip hafif hafif ıslık çalabiliyordu. Kazmacıların arkasında damarda 3 metre kadar bir boşluk kalıyordu. Tehlikeye pek kulak asmadıklarından, bir de boşuna zaman harcamak istemediklerinden kayalara destek vurma önemini safsaklamışlardı. Zakari Etienne'e "Hey hanım evladı!" diye bağırdı. "Şuradan bana birkaç direk uzatsana." Catherine'den kürek kullanmasını öğrenmekte olan Etienne maden ocağına direk çıkarmak zorunda kaldı. Bir gün önceden bir parça yedek kalmıştı. Genellikle her sabah damarın kalınlığına göre kesilmiş direkleri aşağı indirirlerdi. Zakari yeni vagon iticisiyle kollarında 4 tane meşe odunuyla ne yapacağını bilemeden kömürlerin ortasında beceriksizce yukarı tırmanmaya çalışırken görünce "Çabuk olsana tembel herif!" diye sürdürdü. Zakari kazmasının ucuyla önce tavanda sonra da yan duvarda kertik yapıyordu. Kaballama kerestesinin iki ucunu sağlamca oralara yerleştiriyor, böylece de kaya payandalandırıyordu. Öğleden sonra toprak tesviyecileri gelip kazmacıların galerilerin dibinde bıraktıkları toprakları kaldırıyorlar, damarın kömür çıkarılan bölümlerini dolduruyorlar, sadece kömür vagonlarının gidip gelebilmesi için alt ve üst yolları düzenleyip açarak öbür yerlerdeki odunları iyice gömülüyorlardı. Maho sızlanıp yakınmayı kesti. En sonunda kömür kalıbını koparmıştı. Ter içinde kalan yüzünü yenine sildi. Zakari'nin arkasında neler yaptığını merak etti. "Bırak şimdi o işi," dedi. "Yemekten sonra çaresine bakarız onun. Her günkü vagon sayısını tutturmak istiyorsak, kömür çıkarsak daha iyi ederiz."